Ayrım 11. Ağlayan çocuğuyla bir kadın yaklaştı. Çocuğu yanımıza çimin üstüne attığı gibi koşa koşa uzaklaştı. Kim bilir nereye? Acaba bu cehennem ateşinden bir şeyler kurtarabileceğini mi sanıyor? Bu arada annem gözlerini açmış, önüne bakıyordu. Ne kadar da cansız ve renksiz bir görünüşü var. İçime bir sıkıntı girdi. Sonra yüksek sesle ve tane tane konuşmaya başladı. Sanki her söylediğini anlamam için insanüstü bir çaba gösteriyordu. Her şeyi kaybettik. Anlıyor musun? Her şeyi. Korkutucu, sabit bakışlarını üzerime dikmişti. Burun delikleri titriyordu. Sonunda yumuşak çimlere kendini bıraktı ve bayıldı. Ne biz, ne kendi hali, ne de yanıp kül olan evimiz, artık şu anda onun için hiçbir şey yok. Orada öylece ne kadar yattı bilmiyorum. Mehmet ağlamaktan yorgun düşünce uykuya daldı. Muazzez'in sızlanışı kesildi. Derken güneş bu perişan mahallenin üstüne doğdu. Yangın sönmüştü ama sabah serinliğinde kalın ve siyah bir duman hala ev kalıntıları üstünde geziniyordu. Enkaz yığınları arasında birden babaannemi, İnci'yi ve Feride'yi gördüm. Etrafa bakıyor, bizi arıyorlardı. Babaanne diye seslenmek istedim. Ağzımdan kendimin bile zorlukla duyacağı bir inilti çıktı. Muazzez'i sabah çiğinde ıslanmış çimen üstüne itinayla bıraktım ve yerimden kalktım. Yaralı ayaklarımda parmak arasına dolan kanlar kurumuştu. Sabah serinliğini iliklerimde hissediyordum. Bizi arayan yakınlarıma doğru güçlükle yürüdüm. Beni gördüler, koşarak gelip sarıldılar. Babaannem paltosunun içine aldı beni. Onlara sanki birer yabancıymışlar gibi bakıyordum. Gerçekten de yabancıydılar. Çünkü başka bir yaşantıdan gelmişlerdi. Bir daha geri dönmeyecek olan rahat, sıcak, mutlu günlerin insanlarıydı onlar. Annemin ve kardeşlerimin sağ olduklarını söyleyip yolu göstermek üzere önlerine düştüm. Feride annemin yanında diz çöktü. Üstünden kalın paltosunu çıkarıp onu şefkatle anneme giydirdi. Sonra aralık ağzından içeri zorla biraz konyak döktü. Boğazı yanan annem boğulurcasına öksürdükten sonra gözlerini açtı. Bir süre tanımadan bizlere baktı. Sonra Muazzez'i kucağına aldı. Feride'yi götürmeseydiniz böyle olmayacaktı dedi babaanneme. Paraları ya da mücevherleri kurtarabilirdim o zaman. Hiç değilse Feride yanımda bulunsaydı. Ama gidenler gider, hayat kalanlarla devam eder. Sanırım böyle düşünmüş olmalı ki birden katı gözleri merhametle doldu, kasılmış vücudu gevşedi. Bir bana, bir Mehmet'e, yara içinde ayaklarımıza, kirli yüzümüze, titreyen dudaklarımıza baktı ve ikimiz de kendisine çekmek üzere ellerini uzattı. Olsun, gene de aslan gibi iki oğlum var dedi. Ona sarılarak saatlerce içimize biriktirdiğimiz gözyaşlarını akıttık. Babaannemler gelirken yanlarında sıcak çay getirmişlerdi. Onu da içip babaannemin yeni evine gitmek üzere yola düzüldük. Bütün bu insanlar içinde sanırım yalnızca ben dönüp daha dün güneş altında ışıldayan evimizin kalıntılarını elveda demek için son bir kez baktım. Hayatı yeniden kurmaya çalışırken babaannemin evine varınca yıkandık ve karnımızı doyurduk. Bu arada Feride bize birkaç parça giyecek almak üzere çarşıya gönderildi. Olayın hemen arkasından annem ciddi bir şekilde hastalandı. Öyle ki doktorun günde birkaç sefer gelmesi gerekti. Bize de devamlı sessiz durmamızı söylüyorlardı. Babaannemin evini ısınamamıştık. Havasında bir gariplik vardı. Yaşlı adamı çok ender görüyorduk. İstenmediğimizi bildiğimiz bu çocuksuz evde günümüzü genellikle bahçede İnci ile oturarak geçiriyorduk. Esasında yaşlı adamdan öylesine korkuyorduk ki kendisini gördüğümüzde hemen aksi yöne kaçıyorduk. Bu evde ne kadar süreli kalacağımızı bilen yoktu. Babaannem, annem iyileştiği zaman bir şeyler ayarlayacaklarını söylüyordu sadece. Mehmet de, ben de kendimizi çok yalnız hissediyorduk. Her şeyden önce annemin yanına girmemize izin yoktu. Yasemin ile Nuri'yi de göremez olmuştuk. Onlar evleri yandıktan sonra İstanbul'un bir başka semtine taşınmışlardı. Bu arada bizim hayatımızda da önemli değişiklikler olmaya başlamıştı. Örneğin bir sabah Feride pat diye yanımızdan ayrıldı. Artık ona bakmaya gücümüz kalmadığı için babaannem yeni bir kapı bulmuştu kendisine. Bir başka sabahta gözyaşları içinde İnci'yi uğurladık. Onun durumu daha da kötüydü. Çünkü bizden başka hiçbir aileyle kalmamıştı doğduğundan bu yana. Oysa şimdi tanımadık bir eve çocuk bakıcısı olarak gidiyor, üstelik annesinden de ayrılıyordu. İnci'nin yokluğu beni hayli sarstı. Onsuz ne yapacağımı bilemiyordum. Sanki vücudumdan bir parça koparılmış gibiydi. Çok geçmedi, bir sabah annemi görmemize izin çıktı. Büyük bir yatağın içinde taş bebek gibi oturuyordu. Ama görünüşünden ürktüm. Her zaman bukleli olan siyah saçları düz bir şekilde aşağıya taranmış, yanakları ateşten dalga dalga kızarmıştı. Ellerini bizi karşılamak için uzattı ama yüzünde herhangi bir yakınlık, gözlerinde herhangi bir sıcaklık göremedim. Sanki hayata dönebilmek için büyük bir savaş vermişti ve bir açıklık bulsa tekrar kayıp gidecekti. Yaşım ilerledikçe onun karakterini daha iyi değerlendirebilmiştim. Anlamıştım ki annem olayda istediği biçimde gittiği sürece ayakta durabilir. Evet, şimdi daha önce hiç bilmediği bir yoksullukla karşılaşmıştı. Ama bu durumda olan sadece o değildi ki. Pek çok kişi daha yoksulluğa alışmak zorunda kalmıştı o günlerde. Şüphesiz onlar da durumdan memnun kalmamışlardı ama hiç değilse kadere boyun eğmesini bilmişlerdi. O ne bunu yapabildi ne de kaderinden kaçabildi. Evini yanar bir halde görmek babamı cepheye uğurlamaktan daha çok sarstı onu. Parasını ve takılarını kaybetmekse bardağı taşıran son damla oldu. Parayla yeni bir yaşantı kurabilirdi. Parasız kalınca başkalarının verdiğiyle yetinmesi gerekiyordu. Bunu da kabullenemiyordu. Biraz gururundan tabii ama tek neden de bu değil. Paranın destek olmadığı bir yaşam tarzına alışık yetişmemişti de ondan. Sanırım parasız yaşamaktansa yangın gecesi evle birlikte kül olmayı yeğlerdi. Biri bebek, üç çocukla hayatta yalnız kalmak onun tecrübesiz aklını alamayacağı bir felaketti. Günler sonra iyileşip kalktığı zaman bambaşka bir insan olmuştu. Genellikle zaten sessiz bir yapısı vardı ama artık durgunluğu kaygı verici boyutlara ulaşmıştı. Eskiden sinirlerine hakim olmasını bilirdi, şimdi en ufak bir dürtüyle kendisini kaybedecek derecede öfkeleniyordu. Giderek artan sessizliği arasında bu tip parlamalar daha da korkutucu olmuştu. Velhasıl o eski utangaç, güzel kadın gitmiş, yerine sanki yeni bir kişi gelmişti. Kendisinde yataktan kalkma gücünü bulduğunda bahçede dalgın bir şekilde oturuyor, etrafında olanlara en ufak bir ilgi göstermiyordu. Örneğin bir kere olsun Feride'nin ya da İnci'nin nereye kaybolduğunu sormamıştı. Artık bir süt dinle bakımına giren küçük Muazzez'e gözü takıldığında dalıp başka dünyalara gidiyordu. Bir gün babaannem yaşlı adamın evlerinden birinde bize bir bölüm vermek istediğini anneme söyledi. Annem öylece dinledi ve bir itirazda bulunmadı. Ama teklifi kabul ettiğini belirten bir tepki de göstermedi. Hem de büyük annemin bütün zorlamalarına rağmen yangın gecesi parmağında bulunan bir pırlanta yüzüğü vardı. Bir gün yaşlı adamı onu verdi satması için. Parmaklarının ucunda iğrenir gibi yüzüğü tutup verişini hatırlarım. Gözlerinde bir anlık bir kıvılcım yanmıştı. Adam satış parasıyla döndüğünde kendisine teşekkür etmiş, verdiği odalara geçmeye hazır olduğumuzu bildirmişti. Yaşlı adam ise kibarca bu durumdan memnun olduğunu belirtmişti. Ama o arada gözleriyle beni ve Mehmet'i korkudan nefesimizi kesecek biçimde didiklemeden de edememişti. Bizden sınırsız bir şekilde nefret ediyordu her nedense. Acaba evlenirken ismini ve işini yürütecek erkek evlatlar ummuştu da babaannemin kendisiyle aynı yatağa girmemesiyle hayal kırıklığına mı uğramıştı? Bizlere babaannemin eski evliliğinin meyveleri olduğumuz için mi bir türlü ısınamıyordu? Babaanneme her zaman soğuk bir nezakete davranıyordu. Onun inatçı, kendinden emin yaratılışı ve keskin diliyle gururu beş paralık edilmişti. Şimdi düşünüyorum da babaannem bu hakimiyeti yaşlı adamın üstünde nasıl böylesine sağlam bir biçimde kurabilmişti anlamıyorum. Öyle ya, adam istese üç kere boş ol der ve kendisini kapı önüne bırakıverirdi. Atatürk devrimlerinden sonra boşanma işlemlerinin karmaşıklığıyla gözleri korkan çiftler bu karmaşaya girmektense barışıp oturmayı tercih ediyorlar. Ama o günlerde ters bir tarafına gelir de kocası boş ol der korkusuyla kahır çeken kadın pek çoktu. Taşınacağımız eve, daha doğrusu odalara hizmetkarlar gönderildi. Ben de onlarla birlikte gittim. Bu Beyazıt Meydanı'nda iki katlı, bahçesi olmayan bir yapıydı. Çok eskiydi. Öyle ki nasıl yıkılmadan duruyor diye insan merak ediyordu. İç karartan dar bir sokağa bakıyordu. Bütün pencerelerde içerideki kadınları yabancı erkek gözlerinden saklayacak sıklıkta kafesler vardı. Biz üst kata yerleşecektik. Üst kat üç büyük, kirli odadan ve kare biçiminde karanlık bir sahanlıktan oluşuyordu. Sahanlıktaki delikten içeriye ancak hafif bir loşluk verecek kadar gün ışığı sızıyordu. Odalar pencerelerdeki kalın kafeslerden dolayı havasız ve sıkıcıydı. Annem işçilerden birine bu kafesleri söküp atması için emir verdi ama yaşlı adamın izni olmadan böylesine duyulmamış bir işi yapmaya işçinin eli varmadı. Sabırsızlanan annem ısrar etmekle bir sonuç elde edemeyeceğini anladı. Yer tahtalarını fırçalayan işçileri orada bıraktı, benim elimden tuttuğu gibi babaannemlere gitmek üzere evden çıktı. Öyle hırslı ve kararlı yürüyordu ki kendisine yetişmekte güçlük çekiyordum. Bu garip huysuzlukları tuttuğunda güven duygum kayboluyor, kendisinden korkuyordum. Alışık olmadığım pek çok şey üst üste gelmiş ve ben küçük aklımla bunları kaldıramaz olmuştum. Son zamanlarda gözümü hep onun üzerine dikiyor, ruhunda çıkabilecek fırtınaların ilk esintilerini arıyordum. Hayatın çirkinliklerini vaktinden önce öğrenmekteydim. Oysa annem eskiden yalnızca sevgi ve düzeni simgelemişti benim için. Çocuklar ne kadar da tutucu oluyor. Eve vardığımızda yaşlı adamı görmek istedi. Ben de yanından ayrılamadığım için birlikte odaya girdik. Adam büyük bir koltukta oturuyor. O gün büsbütün azan siyatinin ağrıları ile yüzünü buruşturuyordu. Annem şaşılacak bir sakinlikte yeni evimizin pencerelerindeki kafeslerin kaldırılıp kaldırılamayacağını sordu. İkisi de bir süre göz göze bakıştılar. Sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Adam annemin isteğini kabul etti. Üstelik işçilerine odaları boyamalarını söyleyeceğini açıkladı ve bize orada iyi şanslar diledi. Sesi alçak ve ölçülüydü. Ama bu akşam annemi takdir ettiğini hissetmiştim. Sanırım annemin bu sıkıntıların altından nasıl kalkacağını düşünerek acımaktaydı. Ama babaannemin geçmişine olan bağı nedeniyle de fazla yakınlık gösteremiyordu. Kazandığı zafer annemi pek mutlu etmişti. Rahatladığını belli eder şekilde bir nefes aldı. Ben de onun bu mutluluğu ile rahatlamıştım. Kısa süreli bile olsa ziyan yok. Biraz olsun yumuşadı ya. Yoksa ne zamandır kendisine yaklaşılmaz bir durumdaydı. Bazen Mehmet'e ya da bana bakarken yakalardım onu. Yüzünde bizi ne yapacağını bilmez bir ifade olurdu. Bizlere böyle yabancılaşmasına üzülürdüm. Öyle ya, kaybettiğimiz çocukluğumuzdan bize ondan başka ne kaldı? Bir de onu kaybedersek. Annem kafeslerin kalkacağını babaanneme anlattığı vakit, babaannem aynen evdeki işçinin baktığı gibi kulaklarına inanamaz bir halde bakıvermişti. Böyle basitlik yapılır mı hiç? Adamı taşlarlar alimallah, yaşatmazlar mahallede. Annem bu uyarılara gülüp geçti. Eve dönerken babaannemi yanımıza bir hizmetçi takma teklifini de kabul etmedi. Bundan sonraki yaşantımızda böyle ayrıcalıklara yer yoktu. Evde yerlerin fırçayla ovulması sona ermişti. Tahtalar temiz bir ışıltıyla parlıyordu. Bir adam kafesleri sökerken bir diğeri de kova içinde boya karıştırıyordu. Adamlar anneme gösterdikleri saygıda kusur etmiyorlardı. Ama belli ki kafesler çıkarılarak bu sıkıcı odalara gün ışığının dolmasını pek garip karşılamışlardı. Annemin mutluluğu ise yüzünden okunuyordu. Gene 22 yaşında genç ve güzel bir kadın olmuştu. Güzel ama kocasız. Ve herhalde adamlar bu özgür tutumuyla onun çok geçmeden bir sokak kadını gibi düşeceğini akıllarından geçirmekteydiler. Ne şaşırtıcı bir kadındı bu annem benim. Bir an bakıyorsunuz her şeyden elini eteğini çekmiş, sonra birden şahlanıveriyor. Kemalist ilkelerin öncülerinden desek yalan olmaz. Atatürk, Türk kadınına özgürlüğünü vermezden çok önce o kendi özgürlüğüne sahip çıkmıştı. Bu nedenle etrafındakiler laf edecekmiş, umurunda bile değil. Şimdiye dek hep havadar evlerde yaşamıştı. Burada bu alışkanlığından vazgeçmeyi düşünmüyordu. Şayet onu dışarıdakilerin merakından koruyacak bir bahçe yoksa, kısmen geleneklere saygı gösterirdi. Ama temiz havadan da fedakarlık edemezdi ya. Bu yolda itibarını kaybedecek olsa dahi. Böylelikle dedikoduculara kulaklarını tıkadı ve bu üç zavallı odanın içinde dahi bir hanımefendi gibi yaşamaya devam etti. Tek üzüldüğü şey pırlanta yüzüğünü satmış olmasıydı. Ama o bile artık önemli değil. Sonunda başımızı sokacağımız bir ev bulmamız anneme yeni bir can vermiş gibiydi. Yüzüne renk, içine şevk gelmişti. Mehmet'le ben onun akıl almaz bir biçimde cesur olduğu konusunda hemfikirdik. Bugün için bile aynı şeyi düşünürüz. Onun yılmak bilmez mücadeleciliğine daha o yaşımızda hayran kalmıştık. Zaman zaman kısa sürelerle depresyona girmesini, hatta böyle bir dönemde bizi başından atmasını bile affedebilmiştik. Bugün geçmişteki olaylara daha geniş bir açıdan bakabiliyor, annemin o külüstür odaları bütün dünyaya siper oluşturacak biçimde değiştiren aklını ve gücünü takdirle anıyoruz. Babaannem evlendiğinde yeni evine götürmüş olduğu ağır, görkemli ceviz mobilyanın çoğunu bize verdi. Elindeki eşya bolluğu arasından büyük babamın yaşadığı günlerde evimizi süsleyen perdeleri, yatak çarşaflarını, halı ve duvar kilimlerini bulup çıkardı. Bunların da yerleşmesiyle üç oda ile sahanlık sıcacık bir hava kazandı. Pencereler gündüzleri ardına kadar açık duruyordu. Sanırım komşular önceleri bu pervasızlığa parmaklarını ısırmışlardı ama annem farkında değildi. O zamanlar İstanbul'da dedikodudan daha çabuk hareket eden hiçbir şey yoktu. Mahalleli annemin hangi koşullarda bu ortama düştüğünü çoktan duymuştu ve şüphesiz bu garip adetleri yaşadığı eski günlerden getirdiğini hükmetmişti. Eve taşındığımız ilk akşam fark ettik ki gaz lambası ile yiyecek getirmemişiz yanımızda. Aşağıda yaşlı bir dul kadın oturuyordu. Annem bu akşamlık ondan ödünç mum istemeyi düşünerek çıplak merdivenlerden indi. İkisinin karşılaşması görülecek şeydi. Bir tarafta ipek kıyafeti içinde bir hanımefendi, öbür tarafta mahallenin diline düşmüş bir sürtük. Komşumuz annemi herhalde saraydan gelmiş bir sultan sanmıştı. Zavallının lambası da yoktu verecek. Olsa bile arayıp bulamayacak kadar heyecanlanmış ve telaşlanmıştı. Onun yerine ufak bir mum alıp getirdi. Annem bunu büfenin üstündeki gümüş şamdanlığa yerleştirdi. Hayatımızdan pek çok şey yerine konulamayacak şekilde çıkmıştı. Ama gümüş şamdansız da değildik artık. Öyle cam ve porselen şamdan, hele hele düz bir teneke kutu bize yakışır mıydı? Ailenin kalitesi kullandığı şamdandan belli olur. Bizim ailede de ancak gümüş şamdan kullanılırdı. Mum ışığı odanın pek çok özrünü kapattı. Eğer hayal gücünüz kuvvetliyse, ki bende kuvvetliydi, tavandaki çatlakları pekala yaldız kalkmalı süslemeler olarak görebilirdiniz. İşte en sonunda yeni evimizde oturmuş katı ekmek ve bir avuç zeytin yiyerek açlığımızı gideriyorduk. Günün bitiminde yatmaya hazırlandık. Yatak odamızda eskiden olduğu gibi deniz veya çiçek kokuları doldurmamıştı ama bana sorarsanız bulunduğumuz yer şu anda Dolmabahçe Sarayı'ndan daha rahattı. Dolmabahçe hakkında sonradan öğrendiklerime göre bu gerçekten de böyleydi. Sayısız zindanlarıyla tanınan beyaz pasta biçimindeki bu sarayın rahatlık konusunda adı pek iyiye çıkmamıştı ne yazık ki. Bilmem o akşam babaannemin egzotik muhteşem yatağında yatarken annem neler düşünmüştü. Bir zamanlar büyük babamla bu yatakta aslancılık oyunu oynardık. Bu akşam pireleri maceraperest heveslerden vazgeçirmek üzere karyolanın her ayağı bir su kasesinin içine oturtulmuştu. Annem ne kadar basit olursa olsun yeni bir eve girdiğimiz için Allah'a şükür mü etmişti acaba? Yoksa bize sağlıklı ve dertten uzak bir gelecek mi dilemişti? Belki, belki de hiçbiri. Annem dinin esaslarını pek yerine getirenlerden değildi. İslam'ın kaderciliği onun aceleci yaratılışına pek uymuyordu. Allah'a inanırdı ama dini inancı o noktadan öteye gitmezdi. Ailesi Arnavut kökenliydi. Beş vakit namazında olmaması, geçmişte ailesine kazara girmiş bir Hristiyan akrabadan mı kaynaklanırdı diye merak ederim bazen. Ertesi sabah sütçünün İstanbul'daki en iyi sütü sattığı yolundaki haykırışıyla uyandık. Mehmet'le ben paylaştığımız yataktan fırladığımız gibi rüyalarımızı yarıda kesen bu sesin sahibini görmek için pencereye koştuk. Eskiden yaşadığımız semtlerde sütçüler alışverişi arka kapıdan Feride veya İnci ile fısıldaşarak yaparlar, böyle yüksek sesle bizleri rahatsız etme kabalığında bulunmazlardı. Bağıran sütçü bizim için müthiş bir yenilikti. Burada mahallenin günü sütçünün gürültüsüyle başlıyordu. Günlük yaşantıdaki önemini bilen sütçü de yatağında halen miskinlik eden tek bir vatandaşın kalmaması için bütün gücüyle malını pazarlıyordu. Bizi yarı bilimize kadar pencereden sarkmış görünce ağzı açık baka kaldı. Bizim sarkmamıza değil tabii, kafeslerin gitmesine şaşmıştı. İnce, uzun boylu ve yanık tenliydi. Üstündeki yamalı gömlek kuvvetli pazılarını kapatıyor fakat gizleyemiyordu. Yüzündeki birkaç günlük sakala gözümüz takıldı. Süt diye gürledi bize bakarak. Bugün süt istiyorsunuz mu? Hayır, çok teşekkür ederiz dedik birazdan. Gülümsedi ve bir adım geri çekildi. Şöyle bize daha iyi bakabilmek için. Bu terbiye timsali çocukların kim olduğunu merak etmişti. Tam o sırada aşağıdaki dul kadının penceresi açıldı ve dışarıya bir maşrapa uzandı. Sütçü maşrapaya süt doldurdu. Derken annemin pıtır pıtır merdivenlerden koşarak indiğini duyduk. O da bir kap uzattı kapıdan. Ayrıca biraz da yoğurt aldı. Şekerli yoğurda bayılırdık. Sütçünün gelişiyle birlikte sokak canlandı. Kapılar, pencereler açılıyor, kaseler, tencereler ortaya çıkıyor. Sütçü hatırı sayılır bir şekilde iş yapıyordu. Mutfağa dönüştürdüğümüz sahanlıktan annem bize seslendi ve artık kalkma saatinin geldiğini haber verdi. Elbiselerimizi giymeye başladık. Ah şu düğmeler ve bağcıklar olmasaydı giymek ne kadar kolaylaşacaktı. Mehmet bunlarla başa çıkamayınca inciyi istiyorum diye bir ağlama tutturdu. Annem yardıma geldi ve bütün bu aksesuar onun becerikli parmakları arasında munisleşiverdi. Elbiseleri nasıl giyeceğini, nasıl ilikleneceğini gösterdi bizlere. Özellikle bu ilikleme konusunda güçlük çekiyorduk. Artık incinin olmadığını, o nedenle bu gibi işleri kendimiz yapmamız gerektiğini anlattı. Beni Mehmet'ten daha fazla haşladı ve 7 yaşında bir çocuğun bağcıkları bağlayamasa bile artık hiç değilse pabuçlarını giyebilmesi gerektiğini ileri sürdü. Başımı utançla eğdim. Söyledikleri çok doğruydu ama hangi pabucun hangi ayağa giyileceğini kestiremiyordum bir türlü. Gene de verdiği ders yerini buldu çünkü bir daha ondan giyme konusunda yardım istediğimizi hatırlamıyorum. Öğleden sonra Salon dediğimiz odada otururken pencereden babaannemin geldiğini gördüm. Onu yaşmağından tanımıştım. Sokaktaki başka kadınlar peçeli kara çarşafa bürünürler. Bu kıyafetlerin içinde umacı gibi görünürlerdi. Çok şükür ne babaannem ne de annem rağbet ederdi bu çarşaflara. Kendisine ufak penceremden seslendim. O da bana el salladı. Kapıyı açmak üzere koşarak merdivenlerden indim. Kapıyı açık bırakmamı söyledi. Yanındaki hamallar bize biraz daha eşya getirmişlerdi. Annem onu selamladıktan sonra şakayla karışık, "Vay, bugün yanınızda hizmetçi yok mu?" diye takıldı. Babaannem de kendinden emin bir tavırla yaşı 50'ye gelmiş bir ihtiyar kadının pekala dışarıda yardımsız yürüyebileceğini ileri sürdü. 11. ayrımın sonu, sayfa 135.